Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var.
Nasılsın Levent abi? Merhaba Murat. Valla iyidir. Yoğun bir haftalık gündem var.
Evet. 19-24 Mart arasını konuşacağız. Evet. Gündem numaramız da 12 olmuş.
Öyle.
Şimdi hemen ilk maddeden olaya başlayalım. İnternete rütük denetimi getiren yasa tasarısı kabul edildi.
Evet.
Daha şey var, hani buna da 6 aylık bir yönetmelik vesaire hazırlanacak. Daha süreç işliyor ama artık evet, o başladı. Bir son dakikada bir şey oldu yalnız. Hani biz hep şu soruyu sorduk ya, YouTube, MuTube bunlara dahil midir, değil midir?
Evet.
Birazcık zannedersem onun için bir şey eklemişler. İşte içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformları dahil değildir gibi bir ifade eklenmiş son saniyede. Ama şunu da söylemek lazım. Yine rahat ediyor musun bu cümleden sonra? Etmiyorsun bence.
Etmiyorsun çünkü bu konuları deneyimi olan, çeşitli geçmişinde çeşitli durumlar yaşamış arkadaşlar şunu söylüyor. Sen diyor mahkemeye çıktın mı, hakime, internet, sosyal ağ, medya, bilişim bilmem ne anlatamazsın diyorlar. Şansına kalmış. O yüzden bu yasanın çıkması seni zor durumda bırakıyor. Seni, senin üzerinde bir baskı, bir risk yaratıyor.
Evet, artı şu var. Hani RTÜK ta yani geçmişinden bu yana çıktığı gibi gelmedi ki, gelişe gelişe devam etti ki bu yarın hani bugün belki YouTube kurtuluyordur. Tabii
ekleme yapıyorlar. Tabii. Plugin gibi ona da yeni yetki eklemesi yapıyorlar.
Aynen. Bugün YouTube belki bundan sıyrıldı hadi diyelim, varsayıyoruz. Yarın tekrar kapsama alınmaması için hiçbir sebep yok.
Tabii ki. Tabii ki. Hiçbir parti seçim vaadinde, seçim programında da bu konulara el atmıyor zaten.
Tabii ki.
O yüzden ne olacağı belli değil. Bu konu daha konuşulacak, tartışılacak. Daha etkileri görüldü mü, görülmedi mi o konuşulacak.
Evet, ama herkes şey konusunda hemfikir abi. Seninle en baştan söylediğimiz gibi. İlk başta ve bu işte Puhular, Netflix'ler vesairelerin mercek altına alınacağından.
İnternet televizyonu.
Evet. O herkes ondan emin. Çünkü orada şey durumu var. Bir işin bir de maddi boyutu var. Adam gel lisans alıyor. Lisans bedava değil ki.
Evet.
Şimdi sana bana dese ben dükkanı kapatmayı tercih ederim. Ama tabii Netflix ki onu yapamıyor işte. Gelecek o neyse, o lisans kaç paraysa verilecek.
Bakalım. Tabii o firmalar da kar zarar hesabı yapacaklar. Vermeye değer mi? Yoksa çekip gitmeye değer mi?
Evet.
Hani çeker gider. Çok mu meraklısısın? VPN'le bağlı. Gerçi Netflix VPN'i de kabul etmiyor da onun evet, da işte çeşitli şeyini buluyorlar. Cambazlığını. VPN'le yurt dışından bağlanacaksın sen, çok tutkunuyum, bırakamıyorum diyorsan. Bazı kişiler de ya Türkiye'de yokmuş, ben izleyemiyorum diyecek falan filan.
Ki şeyde de bitmiyor, lisansı aldın. Bu sefer o rütüğün buzlamalarına bilmem nelerine de uyacaksın. Nasıl olacak bunu? Netflix nasıl yapacak? Hiç hayal bile edemiyorum ya nasıl olacağını bu işin.
İşte dediğim gibi karını zararını hareket hesap eder. Çünkü o buzlamayı yapmak da bir maliyet.
Öyle tabii ki.
Onu da bir adam çalıştıracaksın bilmem ne. Ha, der ki değiyor, kurtarıyor. Ya da değmiyor, ne uğraşacağım ya der, gider. Onu görürüz. Hani giden gidene zaten bir de o gider.
Tabii.
Artık kalanlarla idare edecek. Hemen yerli Netflix çıkar.
İşte hepsi onlar da bağlı bu şeylere. Kanunlara.
Onu seyredersin sen de. Perihan ablayı seyredersin. Bizimkiler, sizinkiler falan filan.
Evet, sonuç itibariyle sansürün şeyi internete açıldı artık. Hani menzili diyelim.
Evet.
Hep beraber göreceğiz. Şimdi geçen haftanın bir tane aslında gündemi var diyebiliriz.
Evet, bütün dünyada tek. Aslında dünyanın olayı değil ama dolaylı yoldan dünyayı evet, ilgilendirdiği için dünyanın olayı Facebook'un
karıştığı
macerası.
Bir olay var. Bir özet geçeyim mi?
Evet,
ister misin?
Tabii ki, tabii ki.
Şöyle abi, Facebook bu ilk kurulduğunda bir sürü hani uygulamalar yüklüyoruz, ediyoruz. Bu uygulamalar bizden izin istiyor.
Evet.
İlk başta, ilk senelerinde bu izinler bayağı bir geniş.
Öyle.
Ve birisi bu fırsattan yararlanıyor. Bir anket yapıyor. Anket 300 bin kişiye ulaşıyor. Fakat bu arkadaşların arkadaşlarını toplama, bilgisini toplama olayı çok açık olduğu için adam 50 milyon kişinin bilgisini toplayabilmiş bu anket üstünden.
Çünkü sen bu uygulamayı kabul ederek kendi profilindeki bilgileri vermeyi kabul ediyorsun ama Facebook'un yanlış kurulumundan ötürü
evet,
arkadaşlarının da bilgileri gidiyor adamın rızası olmadan. Sen onun arka tek suçu senin gibi bir arkadaşı olması onun.
Aynen öyle.
Onun da bilgisi gidiyor. Böyle tabii geometrik olarak ya. Artan bir şey. Süper bir bilgi birikimi oluşmuş.
Şimdi bu bilgiyi oluşturan adam, gerçi şey, Facebook diyor ki 2014'te biz diyor hani bu tip yetkilerin verilmesine bayağı bir sınırlama getirdik
ama
falan
2014'te
diyor.
Diyorsun 2014'te. Işte. 2000, ben üye oldum 2007. İşte başkaları o... daha da önce.
2007'de zaten çıktı Facebook, yanlış hatırlamıyorsam.
İşte dünyaya açılması, herkese açılması. Evet. 7 sene boyunca doldurdum bilgiyi.
Aynen.
Ondan sonra i̇şte, olmadı.
Adam bak bir uygulamayla 50 milyonu kapmış zaten.
Evet.
Daha neler gitti belki de. Şimdi o 50 milyonu adam gidiyor Cambridge Analytica diye bir firmaya satıyor evet. zaten. Bu firmanın da özelliği şu. Buradan bilgi çıkarıyor, ortak noktalar vesaire. Sonra o bölge o bilgiyi işte politikacılara satıyor. Çünkü o politikacı da belli bölgelerde şey istiyor, etki istiyor.
Firmanın... Ya adamlar zaten şimdi kişileri belirliyorsun. Evet. Gerçek şahısları. Sonra o şahısların başka sosyal ağlardaki etkileşimlerine Hı-hı. bakarak veriyi daha da zenginleştiriyorsun. Aynen. Herkesin tam dosyasını oluşturuyorsun. Evet. Bu adam kedi sever, köpek sevmez.
Şu takımı
sever. Hamburger sever, bilmem ne şuralıdır, Tabii. şu müziği dinler. Deli gibi bir bilgi oluşuyor. Evet. Bu çok zor da bir şey değil. Öyle. Yani bugün bir herhangi bir amatör bir kişi bile bir kişiyi kafaya taksa böyle sosyal ağlardan ilerleyerek çok zengin bir
Doğru.
dosya oluşturur. Kesinlikle. Bunlar tabii bunu milyonlarca kişi için yapıyorlar.
Evet.
Toplu halde yapıyorlar. Sonra da o kişilere özel atış yapıyorlar. Hı hı. Yani kişi bazlı nokta atışı yapabilirler ama onlar anladığım kadarıyla grup bazlı, bölge bazlı biraz daha geniş tutarak ateş evet. etmişler. Nasıl ateş ediyor? Yani şimdi İstanbul'da koz yatağında apartman dairesinde oturanları belirliyor kolaylıkla. Elinde çünkü bütün veri Hı-hı. var. Sorgulamaya bakar. Belirliyor. O kişilere yönelik mesela uyduruyorum. Ha işte bilmem ne imar affı geliyor. Kentsel dönüşüm geliyor. Bilmem ne mesaj atıyor. Hı-hı. Ya da tam tersi gelmiyor diye mesaj atıyor. Hani Trump seçilirse gelecek ama öbürü evet. Hillary seçilirse gelmeyecek gibi atıyor.
Aynen,
yani evet. örnek olsun diye uyduruyorum. Koz yatağıyla Trump'ın çok da bir bağlantısı yok. İşte bu şekilde bölge bölge küçük gruplara grup grup nokta atışı reklamlar göstererek Hı-hı. manipüle ediyor.
Aynen öyle.
Ve bu yani öyle bir kişi, üç kişi, on kişi, on bin değil. Kişi kandırıldı değil. Milyonlar Tabii. konuşuyoruz.
Üstelik o manipülasyonun Amerika. Şeyinde dibinde de hani biraz ahlaksızca bir manipülasyon. Gerçeklere dayanmadan da oluyor çoğu
i̇şte,
şey.
İşte manipüle ediyor onları. Hı-hı. Bu da şimdi yeni ortaya çıktı. Gerçi yeni ortaya çıktı.
Evet.
Benim kendi arkadaş ağım içinde mesela geçen sene bu böyle bir şeyin aslında bu firmanın bir adı çıkmış. Bir şeyler hakkında bir şeyler yazılmış mesela. Hı. Onu gösteren var. Geçen sene uyanılmamış ya da bu kadar ortaya çıkmamış. Bu sene patladı. Çünkü bir aynı Snowden gibi bir çalışan
Aynen.
bunu şey hatta İtiraf onu etti. Bütün sosyal ağlardan banladılar evet. falan blokladılar. Birisi firma içinden birisi sızdırdı bu bilgileri skandalı. Bu ortaya çıktı. Yani normalde ortaya çıkmıyor bunlar. Oluyor bitiyor bilmiyoruz
tabii,
biz.
Tabii.
Hatta arka planda neler olduğunu bilmiyoruz. Bu birisi sızdırdı bu bilgiyi.
Bu Cambridge firmasının da CEO'sunu bu Kanal 4 diye bir şey televizyon tuzağa düşürdü. Müşteri kılığında gittik. Onu izledim.
Bu bilgiyi için. Almak evet. istiyorum diye.
Ve gizli Hizmet. Kamerayla da bir dikkat etti. Adam bütün bunları kendi ağzından Söylüyor. Böyle ballandıra da anlattı.
Tabii orada doğru düzgün habercilik yapıldığı için böyle şeyler de oluyor. Şimdi bunun en ilginç olayı yansıması bir işte Facebook'tan çıkma dalgası oldu ama
çok geç.
Çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Artı bu sistem Facebook üyesi olmasan bile Facebook'taki public, halka, Tabii. herkese açık mesajları takip ediyorsan, like yapabiliyorsan falan onu da takip ediyor. Yani üye olmasan da senin bir cookie ile bilmem neyle bir profil, bir takip oluşturabiliyor.
Artı Facebook'u kullanma peki. WhatsApp kullanıyorsun mesela. Aynı
tabii
adamın.
Ki, tabii ki. Facebook hisselerinde çılgın bir düşüş oldu.
Hem de nasıl 50 milyar dolara
tekabül ediyor. Herhalde bilmiyorum tarihte böyle bir şey görülmüştürdür. İki günde mi ne düştü bu kadar? Hı-hı. Tabii hani o düşüyor, yükseliyor. O düşüş bir firmanın batışı değil. Hiçbir firmanın isteyeceği bir şey değil ama Facebook'u da yıkacak bir şey değil. Hı-hı. Ama bir soğuk duş Tabii. etkisi olmuştur. Tabii Panik içinde çeşitli firmaların, Facebook'un falan bin türlü açıklaması var. Hatta o kadar çok açıklama yapıyorlar ki birazdan işte çelişmeye falan başlıyor. Hemen davalar açılıyor.
Tabii.
Ama ne olacak bilmiyoruz. Şöyle, bu tabii hep Amerika ile alakalı.
Evet. Ya burada şey.
Ama hani dediğim gibi böyle şeyler oluyor. Sızıntı yapılınca biliniyor. Yapılmasa tabii, bilinmiyor. Şu anda ne operasyonlar yaşanmakta bilemeyeceğiz.
Aynen.
Bilemeyeceğiz.
Mark Zuckerberg bayağı uzun bir yazıyla hem özür diledi hem de işte olayı tamamen anlattı. Şey falan ilginç abi, adamların işte bu bilgiyi aldığını görüyorlar. Diyorlar ki bunu silin, Facebook diyor adamlara.
Adamlar ve da sildik tamam
sildik
diyorlar.
Sildik diye bunun eline bir belgeye verip yolluyorlar ama bir bakıyorlar ki silinmemiş.
Evet.
Onun dışında şey de var, şimdi davalar açılıyor dedin. Bir defa bu Cambridge firmasının CEO'su istifa etti.
Çok fela şey. Evet. Büyük olay.
Davalar, dava açanlardan bir, şimdi iki grup dava açıyor bunlara. Birisi diyor ki ya bizim işte bilgilerimiz bunlar, koruyamadılar, edemediler, evet, kaptırdılar grubu var. Bir de şey var. Ya bu adam bunu bizden sakladı. Bu hisse düşürmeye yol açacak kadar önemli bir gelişme. Biz evet, de hissedarız. Bizden de sakladılar.
Zarara
uğradık adam yüzünden. Evet. Şimdi bir de onlar dava açıyor. Şimdi bunlarla uğraşacaklar abi.
Artık uğraşsınlar.
Şeyde Mark Zuckerberg de diyor ki bundan sonra diyor biz izinlerin hepsini daha da katılaştırdık. Ve daha da öyle de devam edecek. Katılaştırmaya devam edeceğiz. Çok sert tedbirler uygulayacağız. İşte bu arkadaşın arkadaşının bilgilerini almasını çok sınırlayacağız. Böyle anlatıyor.
Şimdi o madenin üzerinde oturuyor adamlar.
Evet.
Sen hiçbir zaman nasıl bir idare ettiğini, ne yaptığını bilemeyeceksin.
Tabii ki.
Üzerinde ne işlem yaptığını bilemeyeceksin.
Bu arada kendisi de uyanık. Bu olayları ortaya çıkmaya başlayınca kendi de hisse satmış. Yani değeri bakalım düşmeden. Daha çok tartışılacak da bu olay. Bakalım ne olacak.
Evet.
Bitcoin çeşitli yasal düzenleme beklentileri ve şaşırtıcı iddialar karşısında duraklama yaşıyor.
Evet. Bitcoin bir zor günlerden geçiyor. Çünkü Amerika gibi büyük pazarlarda Bitcoin üzerine bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı bazı beklentiler var. Ne olacağı konusunda. Bir de farklı bir, yanılmıyorsam bir üniversite kaynaklı bir iddia çıktı. Bu blockchain'in bütün işlemleri kaydeden ana defterinin içinde bir sürü gereksiz bilgi, o gereksiz bilgilerin içinde de çok fazla porno falan link olduğu. Çünkü hani fotoğrafın kendisini gömemiyorsun, o kadar bilgi kabul etmiyor ama evet, arada bir link falan kabul edecek kadar kısımlar var. Onların da böyle linklerle saçma sapan içerikle dolmuş olduğu ortaya çıktı. Oradaki sıkıntı şu, şimdi sen bu kayıt defterine, makinene indirince o bilgiler, o çocuk pornosu bilmem ne linkleri senin bilgisayarına tabii, inmiş oluyor.
Aynen öyle.
Yarın öbür gün işte senin bilgisayarın aransa bilmem ne bulunsa anlat bakalım derdini kime anlatacaksın? Böyle bir şey var.
Doğru.
Böyle bir iddia var. Böyle bir, tabii bu iddia desteğiyle şeyle hani yapılmış, öyle birinin söylediği bir şey değil. Nedeniyle, nasılıyla ortaya konulan bir iddia. Bu da bayağı bir ilgi gördü bu haber ve tabii ki bir şöyle bir duraklama yaşandı.
Evet. Bizim tarafta taksici protestoları Uber'in işine yaramış.
Evet, çünkü bilmeyen kimse kalmamış bu taksici protestoları sayesinde. Uber nedir duymamış, bilmemiş olanlar da duymuş olmuş ve 5 katı mı, 50 katı mı?
10 günde 5 kat.
10 günde indirme sayısı. Hı hı. 5 günde 5 katı artmış. Reklam verseler bu kadar arttıramazlardı.
Kesinlikle.
İşte bu hak aramanın falan böyle de bir boyutu var.
Vallahi Uber'in şimdi, uygulaması bende yüklü değildi abi. Ben de merak edip kurdum mi? Yani.
Merak ettin çünkü kullanılabiliyormuş, varmış.
Evet.
Öğrenmiş oldun.
Aynen öyle.
İşte böyle bir durum. Buna Barbara Streisand etkisi mi ne deniyor?
Aynen.
Onun
evet,
çünkü
doğru,
onun öyle bir kendi hakkında bir haberi yasaklatmaya çalışıyor. O sayede o haberi duymayan kalmıyor.
Evet.
Öyle bir yaşadığı bir olay var. O da Uber'in işine, Türkiye'de işine yaradı bu şekilde.
Evet.
Duymayan kalmadı.
Ha, tabii bu uygulama indiren herkes Uber kullanmaya başladı tabii, şeklinde yorumlanmaması
merak
lazım.
Ediyor, ama merak ediyor,
merak arttırıyor. Evet.
Bazıları da kullanıyor. İlginç bir şey. İlginç bir durum.
Uber'in ama başı birazcık derde girdi Amerika'da. Sürücüsüz araç deniyorlar şimdi bunlar.
Birine çarptı.
Çarptı yaya, öldürdü.
Evet. Bir sürü tabii sürekli bu sürücüsüz aracın aynı uçağın kara kutusu gibi her şeyi kayıt halinde olduğu için görüntü dahil.
Tabii tabii.
Bir sürü şey var. Nedeni nasılı kaydı kuydu var.
Var. Ve işin kötü tarafı şimdi test sürücü olduğu için sürücü olduğu için bir aslında bir adam var direksiyonun başında ama otomatik gidiyor o esnada.
Evet.
Ve adam yola bakmıyor.
Adam evet o öyle bir durum var. Müdahale edemiyor.
Edemiyor. Son saniyede görüyor. Çok karanlık bir yerde. Sensörler diyorlar ki bunun üstündeki sensörler gündüz gibi görme iddiasında aslında.
Tabii
ama
ışık da iş yapmıyor çünkü o sensörler.
Ama yok işte. Hiç şey de yok. Hani bakıyorsun araba yavaşlamamış bile yani. Hiç görmemiş kadını.
Bundan da çıkartılacak işte veri vardır mutlaka ama bir kişi gitti.
Şeyde bütün bu test sürüşü de iptal oldu şimdilik.
Evet.
Fatih projesi geleneksel tipte bilgisayarlarla devam edecekmiş.
Evet. Tablet işi bırakılmış. Bir dahaki dönem klavyeli bilgisayar diye geçiyor. Artık laptop mı, desktop mı onu ben çok da bilemedim ama hani alışa geldiğimiz türde bilgisayar. PC. Evet. PC'ye dönecekmiş. O tabii tablet işinde ne elde edildi, ne verim elde edildi, ne başarı elde edildi. Bunların hepsi muallakta. Şimdi tabii bu haberin yayınlandığı yayın çok da fazla ciddiye almıyorum. İşte çürümeye terk edildi falan gibi böyle şey cümleler vardır. Hiç değişmeden kullanılan. Yine işte tabletler depolarda çürümeye terk edildi falan bir şeyler yazmışlar. Çok ciddiye almıyorum. O beylik bir laf. Bence hep bir şeyler depolarda çürümeye terk edilir. Ama gerçekten de nerede bu tabletler? İşte hiç görmüyoruz, etmiyoruz. Eskiden şey bile bize bile izleyiciden şey geliyordu. Bize tablet verdiler bize bilmem ne diye. Hiç ne konuşan var ne görüşen var. Ne oluyor bu Fatih projesi? Hiçbir bilgi yok.
Bu bilgisayar hani klavyeli sistemlere geçirmesinin sebebi de işte programlama dersi verilecek ya çocuklara. Bununla olmuyor.
Klavye lazım.
Klavye lazım. Bilgisayar lazım. İşte o yüzden olacak.
Hadi bakalım. 1.4 milyon küsuratı da var. Tablet alınmış. Bu da bir teknoloji çöplüğü ama hani o tabletler çok matah şeyler de değildi.
Evet.
Bu projeyle kullanılacak şekilde şekillendirilmiş tabletlerde. Hani öyle 1.5 milyon tablet aldım, dağıttım. Tamam şimdi o olmuyormuş, vazgeçtim. Bu kadar da kolay olmamalı bu işler.
Normalde şey haberlerini duyuyoruz. Böyle operasyonlar olduğunda bir de onu toplamak da bir iştir.
Tabii
yani
ki, tabii
çevreye
ki.
De
tabii
zarar onun, vermeden imha edilir.
Onun çöpü de bir
evet.
Mesele. İşte bu Fatih projesi bir karanlık bilinmezlik perdesi altında kaldı.
Evet. Şimdi Nvidia'dan birkaç haber var. Şimdi Nvidia bu ayın başındaydı yanılmıyorsam GeForce Partner Program diye bir şey duyurdu.
Kart, ekran kartı üreticileriyle
evet.
Alakalı.
Diyor ki benim partnerim olursan ben de sana bir takım avantajlar sağlayacağım.
Evet.
Buna şey de dahil hani Nvidia'nın maddi olarak tanıtıma destek olmasına kadar bir sürü avantajı var.
Evet. Ama benimle partner olursan başkasıyla partner olma diyor.
Evet.
Benimle nikah kıyacaksın diyor.
Şimdi halka açık kesiminde.
Tabii bir rakip var işin içinde.
Tabii.
O bu kadar kolay olamıyor bu işler.
Yani programın halka duyurulan kısmında yani bizim gördüğümüz hani baktığınız zaman böyle bir şey yok. Hani başkasıyla çalışamazsın gibi ifadeler yer almıyor. Burada işte bir hard OCP'den Kyle Bennett'in haberi bu aslında bakarsın. İlk o çıkardı. Onun iddiası var. Diyor ki ben dedi gördüm hani belgeleri. Şeylerin hiçbiri konuşmuyor. Hani kayda geç korkuyorlar dedi üreticiler ama dedi ben gözümle gördüm. Orada bağlayıcı ifadeler var. Şu anahtar nokta şu. Nvidia diyor ki iddiası. Gaming ya bunların bütün derdi. Gaming yazabilmek ya
evet.
Kutulara. Nvidia diyor ki gaming bana özel olacak GeForce ürünlerine. AMD'de gaming lafı geçirme diyormuş.
Zaten şimdi bu tabii hani anekdot düzeyi bir iddia. Hani şey yapamazsın. Bir evrak. Hani ben gördüm böyle. Tamam. Hani ispatı yok. Belgesi yok.
Yok.
Bir firma içinden böyle işte Snowden gibi falan birisi çıkmadıkça
çok
olmayacak da zaten ispatı. Ama uygulamadaki yansımaları var.
Ya,
kimi yayınlar kendilerince araştırma yapmışlar. Verileri toplamışlar. Şeyi görmüşler mesela, birçok firmanın Amerikan pazarında AMD'li ürünlerinde gaming lafını kullanmadığını ya da azalttığını görmüşler. Evet. Böyle bazı işaretler var. Hani onun da gerçekliği tartışılmayacak bir şey. Resmi olarak tabii ortaya tabii konulabilen bir şey.
Abi ben onu şöyle söyleyeyim sana. Ben MSI'nin ürünlerini çok uzun süre biz incelediğimiz için bende birkaç tane gaming ürünü vardı. Arattığımda şimdi AMD'de gaming adlı hiçbir ürün çıkmıyor.
O zaman demek ki böyle bir etki, bir gizemli bir fenomen var. Böyle bir oluşum var. Şimdi tabii şey tartışılabilir. Ulan gaming ne, bir oyuncu. Hani şimdi değil Türkçe'de mi? Öyle geçiyor. Hani bunu bir kelime için ne olacak diyor ama biz geçmişte bunu konuşmuştuk. Evet. Pazarda ilginç bir şekilde bu gaming ifadesi müthiş fark ettiriyor satışları.
Evet.
Çünkü insanlar bir şekilde onu üzerinde, kartın üzerinde onu, ben oyuncu işte klavyesi istiyorum, ekran kartı istiyorum, anakart istiyorum. Onu görünce ikna oluyor adam almaya. Şimdi şöyle bir durum var. Teknoseyir'i falan takip eden için ekran kartı üzerinde GPU'su, GDDR5 bellek bilmem ne, bunlar leblebi çekirdek günlük muhabbet konuları ama sokaktaki herhangi bir adam için bir ekran kartı falan uzay mekiği gibi bir durum. Bu adam alışverişe gittiği zaman çok zorlanıyor. Orada satıcı bir şeyler söylüyor, ona güvenmiyor, kafası karışıyor daha fazla. Dergi okuyor, bizleri okuyor, anlıyor, anlamıyor. Kendi bilgisine göre değil o bilgiler ya da göre değişiyor. Kafası karışık bir şekilde ürkek kuş gibi dükkana gidiyor. Gaming işte oyun. Tamam ben oyuncuyum. Bu da oyunmuş. Gamingmiş. Alayım o zaman.
Evet.
Böyle bir şey. Hani şimdi belki inanmıyorlar ya da komik böyle, komik böyle geliyor ama böyle bir şey var. O yüzden bu basit kelime için firmalar birbirini bıçaklamaya hazır durumda.
Aynen öyle.
Bilemiyoruz. Yani Nvidia'nın huysuz bir rakip olduğu, Nvidia'nın rekabet etmesi zor bir rakip olduğu eskiden beri bilinen şeyler. Ama işte bu da yeni bir kavga mı, yeni bir açılan cephe mi bilmiyorum.
Yani bir de şeyi düşünüyorum abi, Nvidia şu an zaten oyun konusunda, yani AMD onun rakibi değil, özellikle üst seviyede şu an baktığın zaman ürünler tam eşleşmiyor. Çok rahat bir durumda.
Rahat bir durumda.
Böyle şeylere ihtiyacı olan bir firma değil, da değil ama yani rekabet, niye yapıyor bilmiyorum.
Şartları düzgün şekilde oluşmuş durumda. Hani pazar paylaşılmış durumda. AMD zaten işte %30'u falan gördüğü zaman şükreden bir firma. Hani o daha da altına düşmeyelim noktasında. Nvidia, AMD performansı şeyi zaten rakibine, AMD rakibine, Nvidia'ya performans krallığını falan yıllardır bırakmış durumda. Hiçbir rekabeti yok. Rekabet ederse fiyat noktasında rekabet ediyor. Yani böyle böyle daha ayak oyunlarına bu şartlarda pek gerek yok. Ama ha dersin ki ya onlar başka şeyler biliyordur bizim bilmediğimiz. Geleceğe hazırlanıyordur. Bir şey diyemem. Ben de bilmiyorum.
Ama şöyle de bir şey var. Bu iddiaları hani kesin bir böyle ne red geldi ne hiçbir şey. Evet. Tamamen bir sessizlik var ortalıkta. Şeyler hiç konuşmuyormuş zaten. Asus'u, MSI'yı. Laf alınamıyormuş onlardan.
Öyle.
Bakalım ne çıkacak altından. Çünkü şöyle bir şey var. Hani bu tip şeyler hani bizde falan önemli değil de bu rekabeti engelleyici hareketler Amerika'da özellikle ciddi sonuçlar doğuruyor.
Evet, evet. Bir ses geliyor orada.
Evet. Bu herhalde bu işte bunu şimdi devamı gelecektir diye tahmin ediyorum ben.
Evet. Monitör alacaklar. Hazır olsun.
4K HDR 144 Hz monitörler Nisan ayında çıkacak diyor Nvidia.
Bunlar aynı zamanda G-Sync zannedersem. Şimdi tabii 4K 144 Hz bugün yok. Almaya kalksan da öyle bir ürün var mı? Yok. İşte Nisan ayında olacak.
Nisan ayında olacak.
Deniyor. Tabii 4K, biz 4K 60 Hz'i gördüğümüzde hala şükrettiğimiz için 144 fazlasıyla fantastik. Ha tabii 4K'da 144 Hz görüntüyü neyle üreteceksin? O zaten bir muallak. Ama bunun eninde sonunda olacağı bilinen bir şey. Nvidia'da işte Nisan ayında Acer'dan, Asus'tan bir şeyler gözükür diyor. Bu tahminim DisplayPort gerektirecektir. Bu 4K'da 144 Hz için. Gerçi HDMI 2.1 falan var ama DisplayPort daha rahat altından kalkıyor bunların eskiden beri.
Benim için oradaki anahtar kelime HDR'nin olması abi. Monitörlerde çünkü 144 Hz'de hani bilinen bir şey, 4K'da olmayan bir şey değil ama HDR yok işte hani baktığın zaman.
İşte HDR monitör var da çok az.
Çok nadir. Onlar da artık böyle hayata giriyor.
Ondan sonra da içerik ararsın bunu bul.
Tabii.
İçerik ararsın.
Bu hafta yine ısıtılıp ısıtılıp konulan bir teknoloji var. Arada önümüze gelir. Ray Tracing diye. Evet. Çok önemli bir şey aslında da. Hem Nvidia'dan hem AMD'den Ray Tracing için bir açıklama geldi.
Nvidia ben dedi yeni çıkacak Volta kod isimli grafik işlemcilerimde gerçek zamanlı ışın izleme Ray Tracing teknolojisini Microsoft'la DirectX içinde DirectX destekli olarak tabii diyor kullanıma sunacağım. AMD klasik hemen arkadan yetişme şeyi bizde zaten vardı. Biz de Radeon Race 2.0 sistemiyle aynı şeyi getireceğiz diye bir duyuru yaptı. O hep tepki şeyleri. Bunlar tabii biliyorsun çok artık heyecan da yaratmıyor. Nvidia'nın duyurusu da bende bir heyecan yaratmadı açıkçası. Çünkü Ray Tracing'in gerçek zamanlı olarak yüksek çözünürlüklü oyunlarda kullanılması pek benim aklıma yatmıyor. Yani olabilirliği. Çünkü bu nasıl bir şey? Şimdi günümüzde bir bilgisayar oyunu yaptığında çeşitli o görüntünün aydınlanmasını oluşturmak için tabii ki bir dış mekansa özellikle bir küresel ışık kaynağı belirliyorsun ki gölgeler, bütün gölgeler bir yöne doğru uzasın diye. Ama sonra o gölgeleri falan genelde sen tek tek yerleştiriyorsun, düşürüyorsun. Ya da aslında bir küresel ışık kaynağı olsa da o ağaçları aydınlatan gözükmeyen lokal ışık kaynakları oluyor falan filan. Ya da nasıl söyleyeyim, mesela bir su var, göl var, gölün üzerinde yansıma var. O gölün üzerindeki yansımayı sen yapıyorsun. Sen o gölden bir kere bir görüntüyü dışarıda sen gölün içinden bakıyormuş gibi hesaplatıyorsun. Sonra da onu texture gibi değil doku olarak, texture olarak o gölün üzerine o görüntüyü yapıştırıyorsun. Diyorsun ki bak işte şey oldu, gölden ortam yansıyor. Şimdi ray tracing sisteminde ışığın, fotonların hareketi ışığın kaynağından itibaren takip edildiği için ve onun yansımaları falan maddenin cinsi dikkate alınarak takip edildiği için ray tracing aydınlatma teknolojisiyle oluşturulan bir üç boyutlu dünyada göl zaten yansıtıyor. Senin bu şey göldür. İşte yansıtıp buna da görüntüyü şöyle basayım da yansımış olsun yapmıyorsun. O su olduğu için o zaten nasıl yansıması gerekiyorsa yansıyor. Ya da çok verilen bütün ray tracing demolar. Bu Amiga'ya falan dayanan bir Commodore 64 zamanının teknolojisi de. Doğru. Commodore 64'te falan tabii bu güç yoktu. Amiga'da birazcık gördük örneklerini. Hani klasik verilen bir demo vardır. Kalemi bardağın içine koyarsın. Normalde şimdi gerçek hayatta tabii o suyun, ışığın suya girerken değişmesinden ötürü açısının şeyin kalem kırılmış gibi gözükür. En basit örnek. Bunu normalde günümüzün oyunlarında yapman için o kalemi sen fiziksel olarak kalemi kırman, objesini değiştirmen, kırık yapman gerekir. Görüntüsünü öyle oluşturman gerekir. Ray Tracing'de oluşturduğun oyun dünyasında o kalemi suyun içine koyarsan o kırılmış gözükür zaten. Çünkü Ray Tracing'de ışığın ona suya, havadan suya girince kırılacağı falan var sistemin kendi içinde. Yani gerçek hayatın bir simülasyonu. Çok güzel bir şey. Genelde işte böyle su efektleri ya da yansımalarla falan onun demoları yapılır. Yapılır da bu inanılmaz miktarda işlem gücü isteyen bir şey. Ve bunu yapmaya CPU gerekiyor. Şey fazla bunu kurtarmıyor. Bu ekran kartlarının getirdiği, bir kere günümüzün ekran kartları buna göre çalışacak şekilde yapılmış şeyler değil. Ekran kartını genel olarak matematik için kullandığı bir şeyler buna katabilirsin ama olmuyor işte. Yani ray tracing bilgisayar grafiklerine, gerçek zamanlı bilgisayar grafiklerine uygun bir teknoloji değil. Ha, tamam, dediğim gibi Commodore 64 zamandan beri bununla uğraşılıyor. Olsun isteniyor. Arada sırada çıkar hep birileri. Bir şeyler derler ama o öyle olmaz. Şimdi de Nvidia işte çıktı. Microsoft'un da desteğiyle yapacağım diyor. AMD işte ben zaten yapıyorum. AMD de Vulkan yani OpenGL üzerinden ben bu işi halledeceğim diyor. Güzel. Murat, oradaki tartışma şu. Buna gerek var mı? Şimdi bilgisayar teknolojisiyle ilgili bir şeyde bir şeyin, yeni bir şeyin, yüksek teknolojili bir şeyin gereksiz olduğunu söylemek büyük hata. Öyle bir hataya düşmem. Ama şunu söylemek lazım. Bir bilgisayar oyununda bu aydınlatma teknolojisine gerek var mı? Yani yok demiyorum, var mı diyorum. Çünkü hani günümüzün oyunları inanılmaz etkileyici grafikler oluşturabiliyor. Ama bunun yanında ben oyun grafiklerinin %100 gerçekçi olmasını çok beklemiyorum. Oyunun grafiğinde bir oyunluk istiyorum. Yani bugün şimdi Assassin's Creed Origins bir oyunların şaheseri gibi bir şey. İnanılmaz bir noktada. Onun grafikleri %100 gerçek değil. Hı hı. Bir çizimlilik diyeyim. Yani şimdi kelime bulamıyorum. Bir hafif karikatürlük var. Hı. Bugün ultra güzel grafikli otomobil yarışlarında bile bir yapaylık var. Ama bu biraz da belki bilerek yapılan bir şey. Ben şeyi bilemiyorum. Hani %100 gerçek hayattan ayırt edilemeyecek grafikler ister miydim? Hı hı. Bilmiyorum. Hani ben dediğim gibi kendim kuşkuluyum isteyeceğimden. Hani derdimiz şu, grafikler iyi olsun, gerçekçi olsun, tamam. Fakat bunun işlem olarak öyle ağır bir bedeli var ki, zaten 4K'ya tam çıkamadım. Elimdeki ekran kartı bilmem ne 4K'da 60 kare ya da üzeri gücü yetmiyor. Yani şu anda benim, sen diyorsun ki 8K monitör getireceğim bu sene içinde, hı hı, falan filan. Benim zaten bir işlem gücü açığım var. Daha da açılacak, daha da kötü olacak bir işlem gücü açığım var. Burada bir de üzerine ray tracing, bilemiyorum nasıl olacak. Hmm. Nasıl olacak? Görelim. Hani dünyanın en büyük firmaları böyle bir şey diyorlarsa.
Bunun da iki boyutu var abi. Şimdi bir de bu işin sinema tarafı var ya, oradaki.
Tabii ama o işte o gerçek zamanlı değil.
Değil. Evet. İşte burada yeni olan şey şu. Diyorlar ki işte oyun motorlarına diyor biz artık bunu koyuyoruz diyor. Hani
evet, en önemli diye. Oyun motorları da şey dedi. Biz bunu destekleyeceğiz dedi.
Evet. Ben seninle aynı fikirdeyim yani tabii. Bu, evet, bu bir hayal, belki hani birkaç yıl sonra belki sıradan bir şey olacak. Bir şeyi açacağız oradan. O kadar basit ve çalışacak ama.
Evet. Evet ama hani şu an için erken mi? Bilemiyorum. Şimdi şöyle bir de bir durum başlayacak. Vardır. Şunu dürüstçe söylemek lazım. Nvidia 20 yıldır arada sırada çıkar. İşte sinema kalitesi grafikleri PC'ye getireceğiz falan diye açıklamalar yapar. GeForce'un ilk çıktığı zamanlardan beri. Nvidia böyle açıklamalar yapar da daha sonra gerçekten sinema sektöründen, film grafiklerinden birisi çıkıp Nvidia'yı çocuk gibi azarlar. Nvidia da bir şey diyemez. Çünkü o film grafikleri dediğin öyle böyle of, gerçek zamanla hesaplanacak falan bir şeyler değil. Hı hı. Öyle ben ekran kartımı geliştirdim şimdi onu yapıyorum. Olmuyor. Öyle değil. Bunu Nvidia'ya hatırlatırlar. Hı. Hatta dediğim gibi hani çocuk gibi azarladıklarını da gördük geçmişte. Hani bilmediğin işe karışma, çek otur, geç otur diye azarladıklarını da gördük. Tamam, arada şey deli gibi değişti. Grafik gücü, ekran kartlarının görüntü kalitesi deli gibi değişti. Daha önce olmayan bir sürü teknoloji falan gerçeğe dönüştü. Hayatımıza girdi. Hatta mesela şöyle uygulamalar var. Artık ben hep her haftada bunun konusu oluyor. Ben Star Wars filmlerinin sıralamasını falan kaçırdım ama bir filmde bir siyah robot vardı. İmparatorluğun robotu. Hı hı. O gerçek zamanlı grafik. Önceden hesaplanmış, öyle bir karenin bilmem kaç saatte, bilmem kaç günde hesaplandığı değil, gerçek zamanlı grafik. Hani bunlar evet daha önce hayatta olmaz öyle şey dediğimiz şeylerdi. Bu gelişmeler oluyor. Önünde durmaya çalışmak ya da karşı çıkmak en büyük salaklık olur.
Ben sana başka ama şey bakalım. Sorayım. Oyunların sence bugünkü sorunu grafik mi?
Değil tabii ki. Hmm. Değil tabii ki. Hani şu anda dediğim gibi oyun grafikleri oldukça şaşırtıcı noktada, oldukça tatmin edici noktada. Şu anda ray tracing'in o grafiklere bir şey katacağı, ha tamam, daha gerçekçi grafikler oluşturur. Ama senin dediğin gibi gerçekçi grafik mi istiyoruz? Şöyle de bir şey var, oyunların bazıları zaten varlığı nedeniyle fantastik şeyler.
He, tabii.
Bunlar da gerçekçi grafik bilmem falan kullanmak daha ters de tepebilir. Şimdi dedim ya, Assassin's Creed'de oynuyorsun. Fantastik bir şey oynuyorsun. Tamam hani ne kadar tarihe dayansa falan filan bir şeyler deseler de sen fantastik bir şey oynuyorsun. Grafiklerin tarzı falan da birazcık ona uyuyor. Uyuyor. Belki şey olsa, şimdi sana batmayan bir oyundaki bir mekanik, gerçekçi bir şeyde, gerçekçi bir görüntü dünyasında seni acayip rahatsız edecek. Şöyle bir örnek vereyim. Yani çok da detaya giriyoruz. Ateşli kılıçlar bizim FRP oyunlarının olmazsa olmazıdır. Kesin. Her oyunda vardır. Game of Thrones'ta da vardı. Rezillikti adamların elindeki. Orada da birilerinin ateşli öyle kılıçları vardı. Felaket kötüydü. Olmasa daha iyidir, daha iyidir diyordu. Hiç o oyunda gördüğün gibi, çizgi romanda ya da illüstrasyonda gördüğün gibi değil. O yüzden bazı şeylere belki dokunmamak lazım. Ama bilemiyorum, olsun yapsınlar da öyle karar verelim.
Evet. Nihayetinde bu şöyle, son olarak şey de söyleyeyim. Bütün bir oyunun da böyle ray trace'ten oluşması ve öyle render
yapamaz.
Öyle bir şey değil. Belki ilk başta hani senin dediğin gibi, o kalem örneğinde olduğu bir şeyin bir oyunun bir parçasında evet. olacak o iş.
Evet, evet. Ne bileyim, sulu, denizli falan bir oyun yaparsın. Orada suyun işte kırılmaları falan, suyun içinden bakınca dış dünyayı görüşün falan orada kullanırsın. Acayip gerçekçi olur. Ve işte ya ray tracing şuradan sana bir çözüm sağlıyor. Normalde işte şu odayı yaptığında bilgisayar grafikleriyle o yansıyan her şeyin yansımasını elle yapacaksın. İşte öyle bir sular falan varsa o suyun oluşturduğu görüntü efektlerini, hatta renkli ışıklar varsa onların renk düştüğü yerleri renklendirmesini falan elle tek tek düşüneceksin. Gölgelerin hepsini sen düşüneceksin. Bunun da şöyle gölgesi var, şunun böyle. Bir sürü şu anda spot yanıyor. Hadi otur bakalım gölgeleri. Hesapla Allah, hesapla. Düşün Allah, düşün. Ray tracing aydınlatma teknolojisiyle oluşturulmuş bir ortamda o gölgeler kendi kendine en doğru haliyle oluşacak. O yansımalar en doğru haliyle oluşacak. Fakat bunun bedeli inanılmaz bir işlem gücü gerektirmesi. İşlem gücün var, çok belleğin yok. Çok fazla işte dokuları saklayacak yerin yok. Dokuları internetten indiriyorsun. Çok fazla doku öyle onun yansımasını da tek tek ayrıca doku olarak çekecek halim yok diyorsan işte bu işlem gücüyle o yansımayı kendi oluşturuyor.
Evet.
Ama dersin ki ya 32 GB belleğim var. Bunu bekleyeceğime o yansıma önceden hesap edilsin. Gelsin doku olarak basılsın. Uygulamada alacağın etki aynı çünkü.
Evet.
Tamam. O kadar belleğin var. Aktarım falan beklemiyorsun. O zaman öyle kullan. Bakalım yani bir aracın daha geliştiricilerin eline sunulması
güzel, evet.
kötü bir şey değil.
HDR'den daha faydalı bir şey.
Öyle daha net fark görüntü oluşturacak bir şey. Ama aslında onun da işte tam numarasını yapabilmek için HDR'a belki ihtiyacı olacak.
Yani belki. AMD demişken onlarda da şimdi geçen haftanın olayı
evet.
bu CTS
bir sürü açık bulundu.
Açık bulundu olayına.
Ryzen Fall falan filan.
Resmi cevap nihayet geldi ve AMD kabul etti.
AMD evet bu açıklar var diyor ama bunlardan diyor bir hani dünyanın yıkılacağı bir şey yok diyor bir kere. Hani pek önemli olmadığını söylüyor ve hepsini firmware güncellemesiyle ben bunların hepsini bir halledebileceğim.
Evet halledeceğim diyor.
Halledeceğim diyor. Tabii şimdi firmanın iddialarının doğru olup olmadığı çok tartışılmıyordu zaten. Çünkü bu iddiaların bir de doğru olmaması o firmayı
mahveder,
yeryüzünden tabii. siler. Çünkü tabii. sonuçta sen böyle iddialarla kamuya açık bir firmanın hisselerini şeyini etkiliyorsun. O kapitalizmin çarkları buna pek izin vermez.
Doğru.
Hani iddiaların doğru olmamasına, yani doğru. bunun basit bir iftira olmasına izin vermez. O yüzden biz de zaten kendimizce boyumuzu aşan komplo teorileri oluştururken iddiaların gerçek olup olmamasını tartışmamıştık. AMD de kabul ediyor ama hani öyle bunun üzerinden dünyayı yıkacak bir durum yok şeklinde AMD'nin yaklaşımı. Hepsini diyor ben yamayla kapatacağım.
Ek olarak hepsinin ortak noktası da admin haklarının ele geçirilmesi. Yani o evet. hakları kaptırdıktan sonra bu iş zaten diyor adam ne yapmak istiyorsa yapacağı için.
Senin daha büyük sorunların evet. vardır diyor admin olarak bilgisayarına girilebiliyorsa. Ve AMD şunu tabii özellikle belirtmiş. Bütün diyor bu benim yamalarım performans etkisi olmayacak evet. diyor. Önemli. Onu belirtmiş. Daha ama gelmiş bir yama falan
yok,
herhalde
daha
yok.
Daha çok yeni.
Burada bizim de sorguladığımız, bütün dünyanın da sorguladığı kuşkulu yaklaşım bu firmanın bu hataları bulup 24 saat içinde AMD'ye işte 24 saat zaman verip hemen halka açıklama yoluna gitmesi. Çünkü böyle evet. bir davranış yok.
Yok.
Bu sektörün böyle bir geleneği yok. Bu hala nedeni soru işareti olan bir hareket, hamle.
Aynen öyle. Microsoft'tan minik bir haber. Spring Creators Update gelecek.
Onun yaklaşıyor, diyor, çok az kaldı.
Evet, kurulma süresini diyor biz bunların kısalttık. 30 dakikada hallolacak diyor Microsoft.
Tabii sen de diyeceksin ki hangi bilgisayarda?
Hangi bilgisayarda?
Benim
evet.
SSD'imde mi, yandaki bilgisayarın külüstü hard diskinde mi 30 dakika? Microsoft şöyle bazı bilgiler vardı. Diyor ki eskiden diyor ben işletim sisteminin imajını, dosyasını hı hı. internetten çekiyordum. Sonra da kurulum aşaması başlıyordu. Şimdi o çekme sırasında da bir şeyler yapacağım güncelleme adına. O daha sonra işte bilgisayarınızın başından ayrılmayın %7, %8 falan kısmı o yüzden daha kısa sürecek diyor. Bir hı hı. kısmını daha önceden yaptığım için.
Kendi verdiği rakam, yani kendi artık hangi bilgisayara referans alıyorsa 82 dakikadan 30'a ineceğim diyor.
Öyle de burada şey bilmiyoruz işte. Toplam süreç yine 82 dakika ama onun işte 50'sini göstermeyeceğim sana. Sen sadece 30 dakikada o sayacı göreceksin de o yüzden mi 30 ayında onu gelince göreceğiz.
Evet, doğru.
Bu güncelleme uzun sürüyor çünkü işletim sistemi baştan kuruluyor. Download edilip baştan kuruluyor. İşte.
Senin uygulamalarını da tabii koruması gerektiği için evet. biraz da ondan sıkıntı oluyor.
Ama süreç sorunsuz gerçekleşiyor diyebilirim. Evet. Hani ilk başta belki ben böyle olmadı ama şu anda bir Windows 10 kullanıcısı herhalde 4. kere falan güncellemiş olacak bu
evet.
şekilde
yani ben
bilgisayarını.
Ben hiç format atmadım abi bilgisayarıma. İlk Windows 10'dan beri güncellenerek geliyor.
Yani süreç iyi gidiyor. Ben veri kaybı yaşayanı görmedim. Ben de yaşamadım. Tamam bekliyorsun ne diyorsun. Ama iyi gidiyor. Daha iyileşecek işte.
Google Play Instant'ı artık hayata geçiriyor. Ne? Abi şu, bunun duyurusunu daha önce geleceğini biliyorduk. Adam diyor ki sana, ya uygulama mı indireceksin? İndirip deneme. Yani ben diyor, sen denemek istiyorsan kuracağım diyor. Deneyeceksin ama bir telefonla uygulama kurulmayacak diyor. Download etmene gerek kalmayacak. Hemen deneyebileceksin diyor.
Download edeceksin edecek herhalde ama hani... de işte şeyde bir sanal makine evet. gibi bir şeye kuracak. Tamam çünkü bizde bazı şeyi sırf o yüzden hiç kurmuyorsun merak bile. Ediyorsun ama bu benim bilgisayarıma bilmem ne bulaştırır mı korkusundan.
Şimdi de şey yapmış. Bir
yani güvenilir şimdi bunun da açığı ortaya çıkartılır hemen ama güvenilir bir şeyse
ama
isteriz.
Tahmin edeceğin üzere uygulamanın buna uygun olması lazım. Dolayısıyla şimdi çok az uygulama var onun da bir linkini vermişler. Ben de koydum oraya Instant Games diye. Orada çıkan oyunlar bu şekilde çalışıyor.
Hadi bakalım. Ben dediğim gibi bunun araştırmasını yapmadım. Burada ben de karşılaşıyorum. Ama güzel olur. Şeyi de arttırır. İnsanların denediği
evet.
uygulama sayısını arttırır.
Şeyi hatırlıyor musun Ernest abi? Litro diye bir firma vardı.
Evet çok iyi hatırlıyorum. Gene Litro'yu sadece şeyle hatırlarsın. Ya alınır ya satılır.
Şimdi Google
haberi
istiyor.
Olur.
40 milyon dolara.
Apple'ın değil miydi bu? Apple'a lisanslamış mıydı?
Lisanslamıştı. Bunlar hala devam ediyormuş kendi hallerinde.
Bunların iddiası ben diyor bir fotoğraf çekiyorum. O fotoğrafın her noktası odaklı. Sen seçiyorsun.
Evet.
Odaklanacak yeri. Offline seçiyorsun. Yani ben çekiyorum her yeri net olarak. Sen sonra istediğin gibi düğmeye basıp orası odaklı şekilde kullanabiliyorsun. Da... Ya bu Litro şey ya bu şimdi Cem Yılmaz şovunda şey diyor bazı diyor haplar var sadece üretiliyor hiç kimse kullanmıyor. Bu Litro da böyle yıllardır ortalıkta ürün var mı yok. Teori var bir de alıp satılma var. Habire Litro birilerine satılıyor.
Ya ürünler varmış ama hani kimse almadığı için hani hiç ne kimse görmedi.
İşte bu böyle bir şey var mı?
Adamlar da şey olmuş ama bizde haberimiz yok tabii. Ürün satışlar kötü olunca zaten son kullanıcıya ürün satmaktan vazgeçmişler bir noktada.
Şimdi bu denildi ki bunun teknolojisini Apple kullanacak. Hatta işte hep iPhone çıkış döneminde böyle bir sancılar olur ya, herkes bir şey şu mu olacak bu mu olacak. 1-2 senenin öncesine kadar hep bunun adı geçerdi. Bu olacak iPhone'da diye, olmadı. Şimdi kaç yıldır unutmuştuk. Şimdi yine ortaya çıktı. Google alacak.
40 milyon dolar gibi, hani çok ucuz bir rakama alacak deniyor daha, hani bakalım.
Allah, umarım görürüz yani.
Bir ihtimal, hani Google bunu istiyorsa bunu donanımı için istemiyordur. Bir şeyleri keşfetmişlerdir işte. O algoritmayı alıp kendi kamera uygulamasına koyacaktır. Bir lisansını alacaktır gibi düşünüyorum ben.
Bilmiyorum.
Sadece makine yapacaklarını zannetmiyorum yani. Konuşulup
hiç kullanılmayan firma.
YouTube'dan iki güncelleme silahlarla ilgili içerikleri yasaklıyor.
Artık yani, şunu da söyleyeyim şimdi Google'ın silahlarından önce. Ya fotoğrafı, buna benzer şeyler geçmişte de Nokia'nın kimi telefonlarında falan oldu. Çektikten sonra o daha seçme. Evet. Çektikten sonra şunu yapma. Yaptık mı? Yapmadık. Yani fotoğrafı çeker, hani böyle teknolojiler olabilir, çalışabilir, işe yarayabilir ama gerçek hayatta fotoğrafı çekiyorsun, bakıyorsun, arkadaşına paylaşıyorsun falan, bitti. Hani öyle çektikten sonra şunu yaptım. Birinin istisnası gerçek hayatta yaşananı RAW formatında fotoğraf çekmektir. Çeker profesyoneller, sonra üzerinde oynarlar. Ama amatörün derdi o değil.
Biliyorsun artık bu tek tuşta, tek dokunuşta arka plan fluluğu gibi basit olmasına rağmen kaç kişi yapıyor? Paylaşılan fotoğrafları görüyoruz.
Evet, yani bazı şeyler hani bir teknoloji olduğu, çalıştığı falan inkar edilmez ama biraz önceki gerçek zamanlı ray tracing gibi. Kimse böyle bir şey istiyor mu? O ayrı bir tartışma.
Ben şeyi de görmüyorum kendi Instagram akışımda. Şimdi bu yeni iPhone'larla bir stüdyo modu geldi. Hatta arkayı böyle simsiyah yapıyor. Seni dekupe ediyor. Hani bırak arkayı, tamam, falan. Çıkarıyor seni arkadan. İşte daha artistik ışık falan. Öyle kendini çeken adam yok benim Instagram'da hani.
Ama Snapchat'te köpek kulağı takıp çeken çok.
O çok var. O çok var mesela.
O çok var. Hani teknoloji falan elbette saygı duyulacak bir şey ama gerçek hayata yansıması, insanların beklediği, İnsan işte köpek burnu, köpek kulağı kız istiyor. Hani evet, öyle işte bilmem neyi odaklamak, öyle bir şey istemiyor insanlar. Silahla ilgili reklamları, içerikleri içerikleri, silah testi yapanlar falan vardı.
İşte onlar buna dahil.
Hatta hani ilginçtir. Adam Türkiye'ye gelmiş. Makine kimya enstitüsü müdür? Nedir?
Evet.
Bizim MKE'ye gelmiş, tam adını söyleyemedik. bizim yerli silahları falan da çekiyor. Her imkan sağlanmış. Sen gitsen kapının önünde fazla dolaşma diye kovarlar. Ona yerli silahları falan denetmişler. Adam videolarını çekmiş. Böyle bir sürü kanal var, şey var. Tabii. Onları mı? Evet. Nasıl olacak bu
şimdi
iş?
Şimdi şey yasak diyor. Bir defa diyor satış zaten yok. Satamazsın. Hani satışa yönelik hiçbir şey yapamazsın.
Tamam.
Bunların diyor aksesuarlarını dahi tanıtamazsın.
Peki... Benim uçak kanalım var, o ne olacak? O da silah. Alınıp satılmıyor ama.
İşte bizim bu bizim kanunlarda olmayan açıklık bunda var. Firearms diye hani onun şeyin tanımını yapmış. Yani ne silaha giriyor, onun tanımı var orada.
Peki.
Bir de abi uçağı da hani kullanamıyorsun yani burada.
Alıp uçurup sağa sola sıkamıyorsun tabii de ama yani işte ben dediğim gibi iddialaşırım. Bu da silah diye. Ama firearm demişse tamam hani. Sadece arm dese daha şey olacaktı. Ateşli silahlar.
Ateşli silahlar.
Vallahi o içerikleri üreten kanallar için üzüldüm. İşte internette, YouTube'da bilmem ne iş yapmanın böyle bir şeyi var. Şartlar değişiyor. İşsizsin. Sen kendini şey sayıyorsun. Şu kadar kazanıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Yayıncıyım, fenomenim bilmem ne diyorsun. Yarım saat sonra işsizsin. Her şey değişmiş.
Düşünsene bu şeye benzer. Donanım inceleme olmayacak demesine benziyor. Öyle kaldı.
Tabii. Öyle bir şeyin olmayacağı da şey değil.
Tabii canım, niye olmasın?
Kesin değil. Yazık olmuş çünkü bunların güzelleri de vardı. Ve burada adam tutup daha bununla çok güzel sıkarsınız, herkese okula gider demiyor. Adam silahı anlatıyor. Belki triklerini anlatıyor. Kimisi tarihi silahları anlatıyor. 1910 model tüfeği getiriyor, anlatıyor falan. Hani bunlar öyle aman işte olmasa da olur şeyler değildi. Güzelleri de vardı. Komple hepsinin gitmesi yazık olmuş.
Gitti. Niye? Çünkü Amerika'da bu başlarına çok
olaylar oluyor. Evet. Tabii şeyi kimse bunu YouTube'dan da mı görüyor, şey yapıyor falan, onu
o yok.
Bilen yok.
Yine şedef şaşırtma. Bakma sen. Şey olmasınlar.
Büyük şeye, asıl hani resme şey, büyük resimde demeyelim. Bize yakışmıyor. Hani bu Amerika'da çocuk silahı alıyor, okulda 5 kişiyi, 20 kişiyi, 50 kişiyi vuruyor. Hani ulan evde otomatik silah ne arıyor sorusunu sormayalım. Heh. Onun dışında her bilgisayar şey oyunları yapıyor, YouTube'da video seyretti bilmem ne. Meseleyi çözmeyecek, kimseyi rahatsız etmeyecek her yere saldıralım.
Evet.
Ama asla şeyi sorgulamayalım. Bu av tüfeği değil, bir şey değil. Niye otomatik tüfek evde duruyor? Hmm. Bunu asla sormayalım. Aynen. İşimize öyle gelmez o.
Tam olarak bu.
Evet. Şimdi de YouTube. Eskiden oyunlardı. Doom'u oynadı da o yüzden yaptı olurdu.
Abi hala oyunlar. Trump geçen gün topladı hepsini.
Ya işte. Doom oynadı o yüzden yaptı olurdu. Şimdi YouTube'da izledi o yüzden yaptı.
Evet.
Peki. Peki.
Eminim işe yarar.
Peki.
YouTube'dan bilgisayardan canlı yayın yapma işi kolaylaşacakmış.
Nasıl kolaylaşacak?
Abi şimdi sorun şu. Bir giriyorsun, yok encoder ayarları falan çıkıyor şu an girdiğin zaman. Onu ayarlayacaksın. İşte herkesin yapabileceği işler değil.
Buna rağmen herkes yapıyor işte. Daha şimdi da mı kolay olacak? Şöyle, daha kötü olacak.
Çoğunluk zaten şeyden yapıyor abi. Artık bugün cep telefonundan yapıyorsun. Çünkü tek tuşla gidiyor işte yayına.
Evet.
O kolaylığı Chrome üstünden buraya getiriyorlarmış. Yani şu an mesela bu bilgisayarın kamerası webcam mi? Bastığım zaman webcam'den ben canlı yayındayım.
Hmm. Sevinmeli miyim bilmiyorum. Bilmiyorum ama kolaylaşsın. Ben de yapacağım canlıyı.
Yap abi.
Ama ne şeyini bilmiyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İşte
bas sen, yayına gir.
Kanalıma hoş sonra geldiniz.
100 terabayt kapasiteli SSD varmış.
SSD. 3,5 inç yani, evet, alıştığımız hard disk formatında ama 100 terabayt. Deli gibi de ömrü falan var. Fiyatı açıklanmayacak kadar yüksek.
Evet.
Bütün bilgileri var. Ama bu işte Nimbus Data diye zaten hani özel bir firmanın, hı hı, çok özel ihtiyaçlara yönelik ürünü 100 terabayta çıkmışlar.
Çıkmış.
Hard disklerle, mekanik disklerle SSD'ler arasındaki makas inanılmaz açıldı.
Evet.
Hani öyle eskiden mekanik disk kapasitede şampiyondu. Sonra yakalandı. Sonra işte Samsung'un 1-2 modeliyle Seagate de var işin içine galiba. Hı hı. Geçildi. Ama şimdi artık 10 kat 14 terabayt mı ne disk var da gören yok. 10 kat rahat.
Bir rahat
açıldı. Değişik bir
öyle, ama bir yandan da yaşıyoruz. Bunların yongaların sıkıntısı var. Üretim sıkıntıları bilmem ne. Fiyatlar zaten yükseldi. RAM fiyatları, şunlar bunlar.
Ya o yongaların üretim şeyi aşılacaktır. Çünkü bir noktadan sonra artık belki firmalarda diyecek ki ya mekanik disk fabrikasını kapatıyorum kardeşim. He. Orada o bantlarda şey üreteceğim. Flash bellek üreteceğim.
Doğru.
Ki doğrusu da bu.
Bence de.
Şu anda kimse herhalde mekanik için bir yatırım, bir şey yapmaz. Ha, ne olacaksa SSD'de, flash bellek de var.
Tek sıkıntın şu an mekanik bozulacağı zaman haber veriyor. Bir şekilde.
İşte bir sesler mesler bir şey çıkıyor.
SSD'de kütleye gidiyor.
Bir gün açıyorsun, yok. Veri kurtarmada falan da yani mekanikte sanki şansın daha
değil mi?
Çok gibi.
İşte kartı bozuluyor, değiştiriyorlar.
En azından öyle şeyler, öyle cambazlıklarla falan bir son umut var. SSD'de genelde gitti mi?
Gitti.
Gitti. Öyle bir son umut da yok. Gerçi tabii hani elini cüzdanına atmayı kabul edersen onun da kontrolcüsünü değiştirmek,
tabii.
Buffer'ını değiştirmek bilmem ne mümkün. Var yapanlar. Ama öyle bedavaya olacak, 3 kuruşa olacak işler ya, değil. Ya da merdiven altında olacak işler değil.
Kart değişimi ne? Sokaktaki adam ya abi bul aynı diskten gel ben kartını değiştireyim diyor neredeyse yani.
Evet. SSD'de o kadar kolay olmuyor. Ama daha da benim bugüne kadar bir SSD'm bozuldu.
Benim iki.
Bir SSD'm bozuldu. Mekanikte çok fazla değildir ben yani. De ben şanslıyım. Mekanikte de ben çok yaşamadım. Yani fiziksel olarak elden düşürme falan gibi onu saymamak lazım zaten. O
kendi istatistiğimi tutarsam bozulan mekaniklerim ağırlıklı olarak harici kutulardan çıktı abi. Çok ezici. Düşmedi de daha çok bozuluyor. Artık içinde koyduğu diskilerin şeyi mi düşük, nesi düşük bilmiyorum. Hani kalite kontrolden mi geçmiyor adam gibi. Ne oluyor bilmiyorum. Hep onlar bozuldu.
Vallahi ben o konuda şanslıyım. bir 120 GB bir diski düşürdüm. Gitti ama düşürdüm. Çalışmazken düşürürsen zaten genelde bir şey olmuyor. Evet, kafası park edilmiş, olduğu için. Ama çalışırken düşünce onu hemen çöp tenekesine atıyorsun.
Ha, bir de öyle bir şey var. Diskini nasıl atacaksın?
Kimsenin başına gelmesin.
İçinde verilerin var.
Şimdi mekanik disk, SSD'yi parçalamak daha kolay.
Evet.
Mekanik için de gerçi aynı şey geçerli ama mekanikte kendine zarar verme olasılığın var. Fiziksel olarak parçalayacaksın. Ha, onu da ele geçirirler. Yani eğer öyle işte dediğim gibi şey
James Bond peşindeyse
tamam. Ama yapacak bir şey yok. O hep şeyde sorulan sorudur. Quora'da falan. Diski bilgisayar olmadan nasıl yok edebilirim, evet, nasıl silebilirim falan. Hard disk de şey işe yaramıyor. SSD'de de SSD'de zaten işe yaramıyor. Öyle mıknatıs tutmak falan işe yaramıyor. Çünkü hard diskin kafasının oluşturduğu manyetik güç, o senin çarşıdan alacağın mıknatısın falan çok üstünde.
Evet.
Bir noktaya inanılmaz büyük bir manyetik güç uyguluyor. Öyle biri sıfırı yapıyor. Senin öyle mıknatıs tuttun falan para etmiyor. Fiziksel olarak kırman lazım.
Bir ara ama
SSD'de o daha kolay.
Korkuturlar da insanlara, sakın mıknatısla yaklaşmayın hard disklerin etrafında falan diye.
Mıknatıs disketi bozmaya gücü yetiyor.
Tabii.
Disketi bozmaya gücü yetiyor. Hard diske... Ha şu var tabii, mıknatıs var. Benim evimde dünyada 3 tane bulunan bilmem ne mıknatısı var. Tamam.
Niye?
Hani, iddialaşacaksan tamam ama öyle senin eBay'den aldığın bilmem ne oyuncak mıknatıs falan şey yapmıyor. Ama yine de siz denemeyin bence.
Evet.
Yani bunun iddiası şu. Yani şeyi çok kolay. Şu laptoplarda mıknatıs var.
Hı.
Benim laptopumda mıknatıs var. Anahtarı bırakıyorsun şak diye yapışıyor. Çünkü hani o şeyle alakalı, kendi işte katlanıp da bilmem nesinin dönmesiyle falan alakalı cihazlarımızın üzerinde iPad'in kılıfı mıknatısla şak diye yapışıyor. Hmm. Surface'ınki mıknatısla yapışıyor. Hani gerçi bu dediklerimin hepsinde SSD var diyebilirsin ama yani sonuçta mıknatıs artık o kadar şey değil.
Evet.
Veri katili değil. Ama 5 çeyrek disklere yaklaştırma.
Evet. Doğru. Bir de monitörler, eski monitörler.
Onu zaten şeyi saptırır. Hmm. Görüntüyü saptırır.
Rusya'da Telegram'ın peşinde Levent abi. Evet. Ondan diyor ki şu şifrelerimi, anahtarlarını verin demiş. O da itiraz etmiş. İtiraz kabul edilmemiş. Şimdi bir şeyler yapmak için yani ya verecek ya da vermiyorum diyecek. 15 günü var. Vermezse ne olacağını da göreceğiz.
Evet. Evet, dur bakalım. İlginç bir durum. Anahtarı istemiş, evet, Putin.
O da yeni seçildi biliyorsun bir daha.
Evet. Bakalım. Göreceğiz.
Oyun dünyasına geçeyim. CryEngine 5.5 kullananlar $5,000 üzeri kazanç elde ederlerse yaptıkları oyundan %5 komisyon ödeyeceklermiş. Daha önce böyle bir şey yokmuş. Crytek işte bir şekilde paraya çevirmeye çalışıyor olayı.
Herhalde bu yeni kullanacaklar içindir. Tabii, tabii. Benim eski yaptığım oyundan istemeyecektir.
Yok, 5.5 işte.
$5,000 üzeri kazançtan %5.
Vivendi Ubisoft hisselerini satarak firmadan çekilmiş.
Evet, bu çok büyük bir yayıncı kuruluştu Vivendi. Ubisoft'taki hisselerini bu Tencent falan Çinlilere isteyene satıp Ubisoft'taki ortaklığından çekiliyor.
Hmm.
Ubisoft'un şimdi başka ortakları var.
PUBG mobilde tartışmalarla çıkmış.
Evet, PUBG çıktı mobile. Şimdi ilginç bir durum oluştu. PUBG mobilde çıktı. Ya herkes, oynayan herkes ekran görüntüsü koyuyor ben birinci oldum diye. Hani son, orada da şey birinci oldum demek tersine oyunu kazandım mı demek lazım. Ne lazım?
Demek
son
lazım,
hayatta
tabii
kalmış.
Evet evet,
öyle olmak. Herkes ekran görüntüsü yolluyor. Ya bir yerden sonra garipleşti durum. Çünkü hani ya herkes mi? Hani o görüntü yollayanlardan bazılarının o oyunu daha önce oynamamış olduğunu tahmin ediyorsun az çok. Ya herkes mi birinci? Bu oyunda birinci olmak o kadar şey değil. 99 kişiyi öldürmek gerekiyor. Sen ölmeden hani, ya da birbirini öldürsünler, hı-hı, onlar da o hengamede senin hayatta kalman gerekiyor.
Aynen öyle.
Ya ilginç falan, hani ne cevherler varmış biz bilmiyormuşuz bak. Bizim işte komşunun kızı da birinci olmuş. Vay be, hani hiç öyle oyuncu gibi gözükmüyordu falan diyorsun. Ama bu bir süre sonra suyu çıktı. Hani herkes birinci olunca şey tartışması çıktı. Ya bunlar galiba bot oyun. Hmm. Hani biz geçmişte de konuşmuştuk. Fake multiplayer, mobil oyunların belası. Multiplayer oynadığını zannediyorsun ama aslında robotlarla oynuyorsun. Bir de belli ki robotların için ben oynasam robotlar beni de öldürür. Robotların insanlar büyük olasılıkla oyuna sarsın diye zorluğu da düşük. Giren biraz uğraşan birinci olup hayatta kalıp çıkıyor. Böyle bir tartışmasıyla çıktı. Belki onun oranını gittikçe azaltacaklardı. Belki. Şimdi insanlar oyuna sarsın. Bir de alışsın çünkü buradan oynuyorsun. Tabii. Hani bela bir şey. İnsanlar alıştıkça belki gerçek insanla karşılaşma olasılığın artacaktır. Ama ilginç olan PUBG Mobile çıktı. Xbox'ta hala performans tartışması bilmem nesi sürüyor. Eksikler var. Mobilde var ama.
Evet. Yeni God of War tamamlanmış. Yayınlanmaya da hazırmış.
Evet. God of War zaten hani bir iki gün mü kaldı?
Az kaldı.
Ne kaldı? God of War'un tamamlandığı, geliştirmesinin bittiği duyuruldu. Far Cry 5 aynı şekilde.
O da hazır.
Far Cry 5 birkaç güne çıkıyor. Fakat bugün oyunun 25 tek oyunculu, normal oyunun senaryosunun 25 saatte bittiği belirtildi. 25 saat az.
Az.
Onu söyleyeyim. 25 saat az.
Yani şeyi anlayamadım bir anda. Side quest'ler olur ya bu oyunda, hani ana senaryoyu bırakırsın, oyun 200 saate çıkar.
İşte nasıl bilemiyorum ama 25 saat az.
25 saat, evet.
Ben bu tür oyunlarda her şeyi yaptığım için hani o şekilde 25 saat değildir. Değildir yoksa işte, skandal tabii. Olur. Çünkü mesela işte ne bileyim şu Assassin's Creed'in en son oyununda her şeyi yaptık. Bende mesela 90 saat falan tuttu. Hmm. Her şeyi %100 yapmak. Öyle bir mihenk taşı varken o şekilde 25 saat değildir o. Bakalım.
Evet.
Çok merak ettiğim bir oyun ama tahmin ediyorum ki bize gelmez. Ama merak ediyorum.
Bakalım. Microsoft'un en güvendiği kozlarından Sea of Thieves çıktı.
Evet, o da geçmişte betası falan yapılmıştı. Microsoft'un hem PC'de hem Xbox'ta olan ve bildiğim kadarıyla karşılıklı oynanan oyunu. Korsanlık oyunu. Hı hı. Eski Pirates falan gibi ama bu sefer tabii first person ve multiplayer. Başkalarıyla birlikte oynuyorsun. Çok farklı eleştiriler var. Beğenen var, beğenmeyen var. Bayağı eksikleri olduğunu söyleyen var. Ama çıktı. Hatta bir basın içinde bir böyle promosyon bir şey yapmışlar. Bize de geldi, sandığı var, içinden muz çıkıyor, harita çıkıyor falan filan.
Ya evet.
Öyle bir onun eğlence yapmışlar. Ya sonuçta şeyi görüyorsun. Microsoft bu oyun için çalışmış, para harcamaya hazır, aynen, harcıyor. Umutlu. Tabii bu işte hep eleştirilen eksklusif. Yani bu platformda sadece. Yani onun platformunda olan bir oyun. Bilemiyorum, beklediklerini alabilecekler mi bilemiyorum.
Bilmiyorum ben de.
Ben eski Commodore 64'teki Amiga'daki Pirates'ta ömrünü çürütmüş birisi olarak bunu çok anlamadığımı söylemeliyim ama daha da çok az zaman ayırabildim. Hmm. Bilemiyorum.
Bak bakalım.
Microsoft beklediği başarıyı elde edecek mi?
Bir sonraki Assassin's Creed eski Yunan'da geçebilir mi?
Öyle de bir dedikodu çıktı. Dedikodu ama yayını yapan yayın diyor ki bize bu bilgiyi sızdıran geçmişteki Assassin's Creed oyunları hakkında da her zaman doğru bilgi verdi şeklinde bir destek cümlesi atmışlar. Bir sonraki oyunun eski Yunan'da, hani antik Yunan denir ya, geçeceği. Bilemiyorum. Sonuçta tarihsel olarak ilerleyeceği, biraz daha günümüze yaklaşacağı kesin. İlk Assassin's Creed oyunu binli yıllardı. Yanlış mı hatırlıyorum?
Öyleydi galiba.
Tam böyle bin, hani bin küsur yıllarındaydı. Bu işte arada bir şey olabilir.
Olabilir. Yani eski Yunan ilgi çeker mi? Çeker.
Oyuna bakıyor. Yani eski Mısır benim zerre kadar ilgimi çekecek bir şey değildi. 90 saat gömdüm. Yani oyun sana kendini satabilir. Hı hı. Ama tabii şimdi şu da var. Assassin's Creed serisi tamamıyla baygınlık bize geçirtecek noktaya gelmişti. Kısa bir ara verdiler. Origins'le yeni bir sayfa açtılar. Şimdi yine bayıltma şeyi başlıyor, süreci başlıyor.
Evet, evet, evet, doğru.
Hani bir yandan da Origins daha yeni DLC'si çıktı. Oynuyoruz falan, bitirmedik. Hani onu yaşamışsın, etmişsin, bir yerden sonra bu da sıkabilir. Sıkabilir. Çıkınca göreceğiz. Daha bu tabii şey 2019 diye zaten geçiyor bunun çıkacağı. Ve tabii resmi bir açıklama falan yapılmış da değil.
Ben buraya haber olarak yazmadım ama şey de bir daha güncellendi. Battlefront 2 Star Wars.
Evet, o güncellendi. Şey oldu.
Sandık işini bitirdiler.
İlerlemesinde falan bir değişiklikler, bir şeyler oldu.
Artık skill point veriyor sana ilerledikçe, oyunu oynadıkça. Ama yani çok geç.
Belki benim oynadığım ne olacak o zamana
oynadıkların,
kadar?
Oynadıkların onda, senin.
Onda bir şey
yok.
İyi bir şey oluyor mu peki?
İyi bir şey de olmuyor. Oynadıkların senin, sende kalıyor bütün geliştirdiklerin. Ama artık hani klasik bir oyuna benzedi. Hani
pek de geliştirememiştim sürece. Zaten. Tamam, oynarız, bakarız. Çoğu kişinin gündeminden düştü oyun ama.
Hala kurcalıyorlar işte daha, hani neye inat ediyorlarsa.
Çünkü ona yatırdıkları parayı çıkaramadı bence Electronic
Arts. Kesin çıkaramadı.
O oyun tartışmalarla çıktı. İyi puanlar almadı. Çoğu kişinin hiç gündemine bile gelmedi.
İnsanlar iade ettiler.
Evet. Güzeldi. Bir öncekinden güzeldi aslında.
Öyle.
Bazı bölümlerin grafikleri inanılmaz güzel.
Evet.
Ama...
Hava savaşları.
Olmadı savaşları. Hani.
Evet, olmadı.
Ziyan oldu.
Ziyan oldu. Peki o zaman Levent abi, bu haftanın da sonuna gelmiş olduk.
Evet.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.